Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha şimdiki zamanla Medyaskop ekranlarında karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program arkadaşım ve sevgili arkadaşım Ayşuda Kölemen. Birlikte bugün aslında daha çok o söyleyecek, ben soracağım. Bugün salgında geldiğimiz aşamada, hani omikronda etrafta dünya ne yapıyor diye konuşacağız. Ama neresinden konuşacağımızı biraz hani geriye dönük salgının başından itibaren uygulanan politikalara da bakarak neresinden konuşacağımızı öncesinden azıcık özetlemek istiyorum. Ayşuda biliyorsunuz siyaset bilimci, ben de gazeteciyim ve antropoloğum, dolayısıyla ikimiz de sağlıkçı değiliz. Ama dünyanın özellikle siyasi iktidarların, yerel yönetimlerin farklı bağlamlarda bu salgına nasıl tepki verdikleri esasında biraz devletin geleceği, bütün dünyada nereye doğru gittiği, alınan bu kararların devletin bu yeni hali konusunda bize neler söylediğiyle ilgili, devlet genel olarak, kavram olarak çok geniş anlamda söylüyorum, bize bazı şeyler söylüyor. Bugün biraz omikronu bahane ederek onlardan bahsedeceğiz. Çünkü omikronla birlikte bir taraftan da bir umut oluştu. Medyaya da çokça yansıdı, görmüşsünüzdür. İşte daha hafif, semptomların daha hafif geçtiği bir şey bu. Varyasyonu şeyin, virüsün. Dolayısıyla sanki bağışıklığın daha genelleştirilmesi gibi, sürü bağışıklık denilen şeye geçilmesi gibi mevzular var. Ama başka bir şey daha var. İşte aşılar, aşısızlar, Türkiye gibi yapan pek yok. Herkese müthiş bir serbestlik sağlayan pek yok. Ama işte aşılanmak istemeyenlerin özgürlükleriyle aşılananların hakları ve sorumluluk duyguları arasındaki denge hangi siyasi tartışmalara sebep oluyor ve ne tür idari kararlara dönüşebildi ya da dönüşemedi diye soracağım ben Ayşuda'ya. Çünkü Ayşuda başından beri bu gözle baktı. O doktorasında sosyal devlet, ayrımcılıklar gibi meselelerde yaptığı için kaçınılmaz olarak başından itibaren buralara baktı. Dolayısıyla şöyle bir hani bulunduğumuz aşamada salgın devletin, sosyal devletin geleceği hakkında bize ne söylüyor gibi bir ara değerlendirme yapacağız. Bir de sonunda konuşuruz. Allah sonu gelir de konuşuruz inşallah. Ayşe'de ne dersin? Gelir mi sonu? Omikron sonu mu gerçekten şeyin? Öyle mi düşünüyor devletler? Hangi şimdi, devlet öyle düşünüyor ya da?
Şimdi ben baştan şeyle başlayayım o zaman. Omikronun sonu ne demek? Bir hastalığın sonunu getirmenin iki yolu var. Bir tanesi hastalığı tamamen yeryüzünden kaldırmak. Çiçeğe yapılmaya çalışılan ve başarılan buydu. Arada bir bazı yerlerde beklenmedik şeyler olsa da bütün dünyada aşılamayla çiçek hastalığı kaldırıldı. Yani artık çiçek olamıyorsun çünkü çiçek yok. Hani dediğim gibi en son böyle bir ülkenin bir bölgesine falan indirildi vesaire. Onlara işte bütün dünya bitirelim diye bayağı bir şey yapmıştı.
Uğraşmıştı.
Yani bir hastalık bitirilebiliyor aşıyla. %100 bitirilebiliyor. Ama bunun için yani hastalığın ya çok bulaşıcı olmaması lazım ki hani biraz kontrol altına alacaksın, ya da bütün dünyanın aynı anda eş zamanlı olarak çok büyük bir aşılama seferberliğine gitmesi gerekiyor. Yoksa hani orası yapmadı, burası yapmadı derken her tarafa yeniden yayılmaya başlıyor. Dolayısıyla hani şey için, COVID için baştan beri birkaç ada devleti dışında hiçbiri sıfır vaka diye yaklaşmadı. Hepsi aslında şunu dediler: bu bir pandemi. Pandeminin de genellikle bitişi dünyada aşının olmadığı dönemlerde zaten şeyle, nüfusun belli bir kısmını, işte kimisi hastalığı %85, %90, %95'i bu hastalığı tanıştığı zaman, yani bazı hastalıklarda daha da düşük olabiliyormuş, her neyse, tanıştığı zaman bizim bağışıklık sistemlerimiz bu hastalığı bir kere tanıyor, sonra yeni bir çeşide de gelse, işte şey de olsa, o hastalık sıradan bir hastalığa dönüşüyor. Şimdi ilk çıktığında nedeniyle sıradan bir hastalık değil. Çünkü bağışıklık sistemimiz hiç bilmediği bir çeşit hastalıkla tanışıyor. Ve bununla mesela 50 yaşında tanışıyor, 70 yaşında tanışıyor. Birdenbire hiç bilmediği bir hastalık. Ve ne yapacağını bilemiyor. Ve immün sistemiyle o hastalığın bir karşılaşması çok acayip. İşte COVID'de gördüğümüz gibi. Yok kalp hastalığı, yok beyin şusu, işte ne bileyim, kaslarda vesaire uzun dönemli etkiler. Beklenmedik. Normalde işte bir soğuk algınlığı virüsünden diyeceğim. Soğuk algınlığı aşamasına gelmedi ama bir üst hava yolları enfeksiyonundan beklenmeyecek şeyler olmaya başlıyor. Şimdi devletlerin baştan beri verilen bilgi şeyden, uzmanlar tarafından şuydu ve buna göre pozisyon aldılar. Bu pandemiden herkes ya hastalanacak ve bağışıklık kazanacak, neredeyse herkes öyle çıkacağız ve bittiği yere endemi deniyor Ayşe. Yani her yerde var artık. Herkes tanışık bu virüsle. Ve o noktada başka sars virüsleri de var. Biz onlara artık soğuk algınlığı diyoruz. İşte burnumuz akıyor, başımız ağrıyor falan filan oluyor. İşte belki işe gitmiyoruz bir gün falan, iki gün. İyileşiyoruz. Sonra şey var, grip var, influenza. İşte bunların ilk çıktığı dönemler, mesela ilk defa influenza bir çeşidi çıkmış bütün dünyada. Kim bilir kaç insan, milyonlarca insan ölmüş. 1890'da çıkan bir pandemi var. Hep influenza, yani grip virüsü şeyi sanılıyormuş şimdiye kadar pandemisi. Şimdi bakıyorlar ya, galiba o da SARS'mış. Çünkü daha önceden bildiğimiz iki SARS virüsü var yaygın olarak şu anda, hani nüfusun bağışık olduğu. Şimdi bu da endemiye geçecek. Baştan beri bunu biliyorduk. Bazı insanlar şey yaptı, işte 3-6 ay falan diyordu ama çok komikti çünkü bütün uzmanlar ya bu en az 1,5-2 sene dediler. Ama şunu da hesaplayamıyorduk. Diyorlar ki yani, tamam, kendi haline bıraksan bu virüs şöyle bir dünyaya dolaşıp gelse 1-1,5 hadi bilemedin 2 senede bütün her yer hasta olur, herkes. Fakat bu hale bırakırsan 100 milyonlarca insan ölebilir, 10 milyonlarca insan ölür. Onun dışında hastanelerimiz ağzına kadar dolar taşar. Yani insanlar COVID'den ölmez sadece. COVID hastaneleri baştan beri söylenen buydu değil mi? Kapasitesini bir anda yok edeceği için kalp hastası tedavi olamaz, bacağı kırılan tedavi olamaz, kanser ameliyatı olacak olan tedavi olamaz ki şu anda omikronda gördüğümüz şeylerden biri bazı ülkelerde idare edemedikleri için. Hastanenin fazla dolması dolayısıyla trafik kazası geçiren de tedavi göremediği için ölebiliyor. Bütün pandemi politikası devletler tarafından baştan beri aslında şeye göreydi. Hastaneler dolmasın, çökmesin, hemşire, doktor, sağlık çalışanlarının baş edemeyeceği bir yere gelmesin, bizim ilaç ve hastane kapasitemizin baş edemeyeceği bir yere gelmesin. Bir de iş hayatının şeyin, genel olarak hayatın çökeceği bir noktaya gelmesi. Yani bir anda nüfusun %5'i %10 daha az olursa o zaman da ekonomi çöküyor mesela. Şey, hastanelik olmasalar bile, evde kalsalar bile. Dolayısıyla hayatın bir şekilde idame ettirilebileceği bir seviyede gidelim. Bu da ne demek? Pandemiyi baskılamak demek. Doğal haline bırakmamak demek. O zaman ne oldu? Nasıl baskılarız diye birinci günden düşünmeye başladılar. Hiçbir şey bilinmeyen ilk anda dediler ki tamam, herkes evde otursun oturabilen. O da ne, beyaz yakalar evde oturdu. Tabii ki yani inşaat işçisi işe gidiyordu, çöpçü işe gidiyordu, işte şey trende veya otobüs, yani toplu taşımacı, taksici, işte postacı işe gidiyordu vesaire. Devlet memurlarının birçok kısmı, işte banka memurlarının büyük kısmı yarım günde olsa, işte mesafelendirilmiş de olsa gidiyorlardı. Fakat oturabilenler evde otursun diye karantina yapıldı ve en çok insanın evde oturduğu, karantinanın böyle inanılmaz şey olduğu dönemde bile mesela Avrupa'da %30'u falan pek geçmedi evde oturan sayısı. Bize bütün dünya evde oturuyormuş gibi görünürken bile aslında çoğu insan hayatına devam etmek zorundaydı. Çünkü işe gitmek zorundaydı vesaire. Türkiye mesela o sırada şöyle bir seçime gitti. Buna yasal yapısı izin verdiği için, yani HÖT dediği zaman her şey olduğu için Türkiye'de 65 yaş üstü evde oturacak dedi. 61 de 65 miydi o dönemde? Bir de 18 yaş. 18 yaş altı. 18 yaş altı dedi. Ve iki grubu, biri en yüksek tehlikede olan, biri neredeyse hiç tehlikede olmayan bu hastalıktan iki grubu eve hapsetti. Şimdi çocukları hapsetmenin eve bir avantajı vardı. Onlarla birlikte anneleri de eve hapsoluyordu. Çocuksuz, çocuk evde olunca pek dışarı çıkmalarını almıyordu. Hani, dolayısıyla nüfusun büyük bir kısmını evde tutmuş oldular. İşe gitme vesaire şeyleri hani kısıtlı olsa da. Bu ne kadar demokratik vesaire o zaman çok tartışılırdı. Yani ne bu toplum sağlığı açısından şöyle 65 yaş altını üstüne evde tutmak Türkiye'de gerçekten ben doktorlarla falan görüşüyordum. Yani hakikaten şey açısından işe yaradı. 65 yaş üstünün hastaneye gitme ve ölme oranını düşürdü. Yani mesela batıda en çok yaşanan sorun yaşlarda böyle toplu ölümler oluyordu çünkü şeylerde yaşıyorlar. Yaşlı işte huzur evleri vesaire. Oralarda toplu ölümler oluyor çünkü orada bir kişi hasta oldu mu herkes yayılmaya başlıyor. Çünkü yaşlılar hem çok bulaştırıyor hem de çok ağır geçiriyor hastalığı değil mi? Belli bir yaşın üstü özellikle 60 yaş üstünde başlıyor ve katlanarak artıyor. Şimdi Türkiye mesela bak yaklaşımlar siyasi olarak elinde ne gibi şeyler olduğuna bakmaya başladılar. O zaman ayrışmaya başladı. Her ülke kafasına göre takılmaya başladı. Bak hepsinin amacı baskılamaktı. Buradan çıktılar. Ama Türkiye dedi ki ben şu yaş üstüyle şu yaş altını evde tutuyorum dedi. Bunu Avrupa yapamadı. Yasak. Anayasa izin vermiyor. Yani yapsan 3 gün sonra Anayasa Mahkemesi'nden dönecek. Ortalık birbirine girecek. Amerika yapamadı vesaire. Onlar genel karantina kuralları yapıp şey yapmaya çalışıyor. Mesela Almanya hiçbir zaman sokağa çıkmayı da yasaklamadı. Sokağa çıkma yasağı hiçbir zaman koymadı. Anayasaya aykırı dediler. Almanya hiçbir zaman sokakta maske taktırmadı. Neden Almanya sokakta maske taktırmadı? Almanya hükümeti şey yaptı. Epidemiyologlardan nasihat alarak sokakta maske takmanın pek baskılamaya yani şeye pek işe yaramadığını gördü. Bir. İkincisi çocukları şey yapmadığını bir iki ay içinde gördüler. Pek etkilemediğini. Hemen çocuk parklarını da açmaya başladı. İlk başta kapatmışlardı çocuk parklarını. Onları açmaya başladılar. Mesela Almanya gibi işte Avrupa'da pek çok ülkenin yaptığı şeylerden bir tanesi çocukları pandemide saymamak. Yani mesela en fazla 5 kişi toplanabilir diyor değil mi? Kural getiriyor. Çocuklar hariç. Çocuklar sayılmıyor. Çünkü onların hem etkilenme hem bulaşıcılıkları az. Bu bilgi topluma yayıldı. Şimdi tuhaf bir şey oldu. Herkes kendi yaşadığı yeri normal, doğal sevmese de, nefret etse de, eleştirse de oraya alıştı ve oranınki normal gelmeye başladı. Fakat kurallar değişiyor. Kural değişince bu sefer yeni şey normal gelmeye başladı. Şimdi seyahat eden insanlarla görüşüyorum bu konuda. Hep soruyorum hani nasıl şey diyorlar. Yani bir arkadaşım şey dedi. Bir ülkede trende şey takmak zorunlu. Maske takmak Avrupa'da. Başka bir ülkeye geçiyorsun sınırı. Avrupa Birliği içinde olduğun için hiç böyle uf diye geçiyorsun. Bir anda diyor şeyler çıkıyor. Kompartmana görevler geliyor ve maskenizi takın. Anonslar başlıyor. Maske takmak zorunlu diyor mesela. Almanya'ya girdim. Maske takmak zorunlu. Bir anda maskeyi takıyoruz diyor. Veya giriyoruz diyor işte başka işte Macaristan'a vesaire başka bir maskeyi çıkarıyoruz. Şimdi o kadar komik ki sen aynı insansın. Aynı şekilde dikkat ettiğini düşünüyorsun ama o ülkenin kurallarına göre herkes çıkınca aman falan diyorsun. Veya işte herkes şey yapınca sokakta takınca kuralı o ülkenin takmak gerekiyormuş gibi geliyor. Yani hoşuna gitmese de kendi tedirgin hissediyorsun takmazsan. Sadece polis gelip durduracağı için değil. Tuhaf bir biçimde yaşadığın yer senin tehlike algını acayip etkilemeye başladı. Ve şöyle ayrışımlar olmaya başladı. Sağ ve sol her ülkede artı üstüne sağ ve soldan kopup tamamen ayrı bir şey olan işte aşı karşıları vesaire onlara birazdan geleceğiz. Ayrıldı ama sağ ve sol her ülkede aynı şekilde ayrılmadı komik olan. Yani solcular şöyle yaptı, sağcılar böyle yaptı diyemiyoruz. Her ülke kendi sağ ve sol tepkisini oluşturdu tuhaf bir biçimde. Kendi şartlarına göre. Politikalar burada ayrışırken mesela Amerika'da solcular maske takmayı, sağcılar maske takmayı bir devlete karşı yani devletin hayatına çok büyük bir müdahalesi ve dolayısıyla devletin müdahalesine direnmeyi de, vatandaş olarak direnmeyi de, demokrasi için, özgürlük için direnmeyi de maske takmayı reddetmek olarak kabul ettiler. Ve pek çok eyalet maske takmayı hiçbir yerde zorunlu hale getirmedi. O zaman ne oluyor? Sen takıyorsun, komşun takmıyor. Şeye giriyorsun, süpermarkete giriyorsun, sen takıyorsun, öbürü takmıyor. Veya süpermarket maske zorunluluğu getiriyor ama eyalette yok. Süpermarkete giriyorsun ve maske takın lütfen diyor. Birisi kavga çıkarıyor. Yani bayağı sürekli kavga çıkıyordu. Şeyde Amerika'da işte şeyde çalışan insanlar mağazalarda, dükkan vesaire, bir giren ben takmayacağım vesaire diye kavga çıkarıyordu. Ama Almanya'da mesela Fransa'da maske takmak zorunlu değil mi? Hı-hı. Dolayısıyla tamam, arada bir kavga çıkaran olabilir ama şey çıkmıyordu. Çok fazla çıkmıyor çünkü iki tarafta kanun var. Polis geliyor, bunu denetliyor. Dolayısıyla hani ikimiz de aynı otoriteye tabiyiz. Aramızdaki bu sürtüşmeyi o şey aldı. Amerika'da siyasi kutuplaşma vardı ve bu siyasi kutuplaşma üzerine bindi şey COVID'e olan tepki. Ve solcular maske bir artık sembol gibi. Her yerde maske takıyorlar. Kendi bahçesinde, balkonunda otururken maske takan mı istersin? Bomboş sahillerde otururken maske takan mı istersin? Son derece gerçekten yani tıbbi mantığa uymayan yerlere gitmeye başladı. Ama bunun yanında Almanya'da mesela gerçekten sağ sol ayrımı çok azdı. Sen de biliyorsun yani genel olarak bir grup insan aşıya ve şeye karşı, maskeye karşı. Ve bunlar en çok AfD, yani işte ırkçı faşist parti var ya, onun şeyleri. Ama onun dışında hem sağcılarda hem solcularda ne çok büyük bir direniş oldu. Söylenme olsa da sağ sol şeyinden ayrım oldu. Mesela Merkel'e olan tepki de böyle bir iktidar ve muhalefet, sağ ve sol olarak ayrılmadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi zaten kutuplaşmanın daha az olmasıydı mesela orada. Ama bir sebebi de elitlerden gelen işaretti. Yani en tepede parti liderleri, hem sol partiler hem sağ partiler en merkezinden uçlara doğru giderken şey dediler ya, evet bu politikalar meşru. Hoşumuza gitmese de, eleştirdiğimiz yönleri olsa da, kabul etmediğimiz hatta yerleri olsa da, genel olarak bunlar lazım. Genel olarak arkasında durmalıyız hükümetin bu konuda. Durmadıkları yerde itiraz edildi, Anayasa Mahkemesi'ne gidildi pek çok ülkede, ama böyle korkunç tartışmalar olmadı. Ve Türkiye'de bu konuda kutuplaşma olmayan ülkelerden biri. Şimdi siz şey diyebilir insanlar, yok bize, ama bakın yani CHP ve AKP COVID politikaları üzerinden veya MHP, İYİP, HDP COVID politikaları üzerinden kavga etmediler. Çok ufak şeyler oldu. Yani çıkıp sen nasıl olur da çocukları evde tutarsın, sen nasıl olur da 65 yaş üstündekilere ev yasağı verirsin diye parlamento birbirine girmedi. İşte buna karşı çıkan büyük parti şeyleri olmadı. Veya işte sokakta maske şey getirildiğinde, işte ne bileyim aşılar geldiğinde bölünmeler partiler üzerine olmadı. Tuhaf gelebilir ama şu anda alıştık. Mesela AKP içinde şeyden daha fazla bölünme var aşı ve aşı konusunda özellikle, yani AKP.
Aynısı CHP için de söylenebilir. Yani şunu söylüyorsun, hani COVID politikaları üzerinden şey yapma, ne de ayrışma, partiler arası bir ayrışma olmadı. Her parti o ayrışmayı belli bir miktarda içerdi aslında.
Yani belli miktarda en fazla AKP içinde yaşandı. Bu arada şey değil yani, CHP içinde çok büyük bir ayrışma yok ama AKP, zaten AKP'nin son dönemlerde aşılar konusunda, her yani COVID politikaları konusunda bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle gitmesi, kendi tabanıyla barışmaması. Çünkü kendi elit, yani AKP yönetimi ilk günden itibaren COVID'i çok ciddi bir tehlike olarak gördü. Bunun nedeni de çok basit aslında, yani zaten şey 65 yaş üstü yönetim. Ve biliyorlar ki kendilerine gelen direkt raporlardan kendi hayatları ciddi tehlikede. Kendi hayatlarından etraflarındaki hayatların tehlikede olduğunu bilince o bilinçle yaklaştılar ve bunu bir partisan mesele olarak görmediler. Şimdi enteresan bir şey var. Dünyadaki otoriter rejimlerin çoğunun başındaki şeyler tam tersine, Türkiye'dekinin tam tersine şey yaptı. Aman COVID de neymiş? COVID'den, erkek adam COVID'den korkar mı dediler.
Bolsonaro mesela. Galiba en ikonik olanı da Bolsonaro'ydu.
Bolsonaro, Trump. Trump, Bolsonaro şey yani genel olarak tutumları aman erkek adam Covid'den mi korkacak? Küçücük virüsten mi korkuyorsunuz? Görünmeyen veba da küçücük görünmez şey. İşte HIV de öyle. Bizi öldüren her şey minicik gözümüzde göremediğimiz bakteri ve virüsler o kadar komik bir şey ki hani bundan mı korkuyorsunuz? Yani başka neden korkacağız? Şu anda dünyada belli bir yaşa kadar öleceksen zaten yani şeyden kork. Aşısı ilacı olmayan virüsten, bakteriden kork. Yani eskiden hep yani eskiden şimdi ona da kısaca söyleyeyim. Aşılar geliştirilmeden önce ve modern tıp şeyi geliştirmeden önce yani 2. Dünya Savaşı'nda daha o kadar ya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra antibiyotiği geliştirmeden önce insanlar kazalarda falan ölmüyordu en çok. Yani yine kazalarda çok ölüyordu. Daha fazla ölüyordu ama o kadar çok biz şeyden ölüyorduk ki virüs, mikroptan ölüyorduk yani. En çok mikroptan ölüyorduk. En çok da ilk karşılaşmamızda yani çocukken ölüyorduk. Daha tam bağışıklık sistemimiz gelişmemiş 5 yaş altında. Dolayısıyla hani Allah kimseye çocuğun ölümünü göstermesin. Kimse işte çocuğundan uzun yaşamasın. İngilizce'de şey denir. Kimse çocuğundan uzun yaşamasın denir. Hani aynı lafın biraz farklı söylenişi. Bu çok dilimize yerleşmiş, bu inanç bize yerleşmiş ve bu korkunç geliyor. Dünyanın en korkunç şeyi geliyor bana açıkçası yani. İkinci bir şey bu kadar kötü düşünemiyorum. Hani çocuğunu şey yapmak ve bu eskiden normal bir şey. Sıradan, herkesin yaşadığı bir şey. Neredeyse her iki haneden birine uğrayan bir şey. Şimdi böyle bir dünyadan geliyorsun ve birdenbire gençlerin, çocukların ölmediği, yaşadığı ve ölmenin artık yaşlılıkla bağdaştırıldığı bir dünyaya geliyorsun. Dolayısıyla aşının ve ilacın ne kadar ölümden koruyucu olduğunu insanlar unutuyorlar. Ve söylenen de şu, işte bunu unutma, iki nesilde unutulur diyorlar. Yani her şey iki nesilde unutulur diye böyle şey, diyorlar kim diyor. Ama yani hani genelde bakıldığında böyle birkaç nesilde insanlar savaşı da unutuyor, mikrobu da unutuyor, büyük belaları unutuyorlar. Sürekli hatırlatmak gerekiyor. İşte ne yazık ki en iyi hatırlatma da yaşamın ta kendisi. Başına gelince tekrar hatırlıyorsun. Toplum olarak hafızan yeniliyor, yenileniyor. İşte zaten çaba o hafızayı başına gelmeden yenilemek değil mi? Her zaman tarihçilerin böyle aman aman seninle konuşuyorduk geçen gün. Şimdi dolayısıyla bu aşı direnci yeni bir şey değil. Daha önce konuştuk. Aşının çıktığı günden beri tarihte var. Fakat dönem dönem artıyor. Sosyal medya artırıyor falan. Şimdi ülkelerin tepkilerine tekrar geri döneceğim. Bugün ne yapıyorlar bir bakalım mı?
Hı hı. Önce şu Omikron'dan bahsedelim. Şimdi çünkü Omikron'la ilgili
farkı ne?
Onu söyleyeceğim. Fark çünkü evet. Bugünkü farkı yalnızca insanların tepkilerden yorulmuş olmaları falan yaratmıyor. Bugünkü farkı yaratan şeylerden bir tanesi aşı ama ikincisi de virüsün de sanki değişik olması.
Şimdi tabii aşı geldi ve aşı ilk baştaki o alfa varyantına karşı çok yani %95'ti BioNTech'in etkinliği. Yani aşı olduğun zaman hastalanmıyordun kolay kolay. Olursan da hafif geçiriyordun değil mi? İşte Moderna, BioNTech falan öyleydi. Neredeyse yüzde ilk başta ilk çıktıklarını hatta ben yazmıştım. %100'müş falan diye. Oo, ölmeyeceğiz bundan hiç yani diye. Öyle değildi ama yani %90'ın üstündeydi. O Johnson & Johnson'a %90'a yakındı. Çok yüksekti. Sonra yeni varyant çıktı işte. Sonra işte Delta çıkınca Delta yeni yani aşı %85'lere düştü. Bu sefer bir sürü insan hastalanıyor. Yine de çok insan korunuyor ama bir sürü insan aşılansa da hastalanıyor. Fakat bu sefer de şeyi fark ettiler. Şey demeye başladılar. Yani bakın aşının iki fonksiyonu var. Birincisi hastalığın bulaşmasını tamamen engellemek. İkincisi de hastalık bulaştığında hastalığı hafif geçirmeni sağlamak. Ben çocukken bana bizim doktor hep şey diyordu. Bu çocuklar hastalığı geçirse bile fark etmiyorsunuz. O kadar hafif geçiriyorlar ki hani kızamık olmuş demişti de bir defa bana annem yüzü kızardı hafta sonunda diye götürdü doktora. O da yok kızamık geçirmiş farkına varmamışsınız aşılı çünkü dedi. Şimdi bu şey bir de hafif geçirme meselesi var. Daha Delta'da başlamıştı bu Ayşe. Yani geçirenler daha hafif geçirmeye başlıyordu. Fakat Delta'nın kötü bir yanı ilk hastalıktan daha da ağır geçmesiydi ve daha çabuk bulaşmasıydı. Sonra Omikron geldi. Şimdi Delta ilk hastalıktan kat daha çabuk bulaşırken, kolay bulaşırken Omikron bir geldi Allah Allah kaç kat kolay bulaşıyor. O kadar hızlı yükseliyor ki bir anda. Ve işte acaba aşı şey yapıyor mu, işe yarıyor mu falan diye. İki İki taraftan şimdi iki şey var omikron hakkında bilmemiz gereken. Birincisi çok hızlı bulaşıyor. İkincisi Delta'dan ve önceki varyantlardan farklı bir hastalığa yol açıyor. Üst solunum yollarını ilk başta tutuyor. Ciğer alt solunum yollarını yani ciğerleri pek tutmuyor. Dolayısıyla en büyük tehlikeni insanlar zatürre oluyorlar şeyde normalde COVID geçirdiklerinde. Ciğerlerin nefes alamaz hale geliyorlar. Bu tip sorun yani asıl işte hastaneye kalkmam, işte havaya bağlanma, ventilatöre bağlanma falan bu nefes alamama ciğerleri tuttuğunda oluyor değil mi? Omikron'da ilk başta sahadan Güney Afrika'dan doktorlar şey demeye başladı. Bize gelen hastalarda ciğer tutulması çok daha az eskisine göre ama diyorlar yani elimizde veri yok fakat gözümüzle görüyoruz. Farklı bu. Bu varyant farklı diyorlardı. Herkes durun bir bekleyin. Öyle 3-5 tane doktorun demesiyle falan olmaz diyordu. Birkaç epidemiyolog da şey de diyordu işte. Ya bakın biz böyle diyoruz ama ilk anda sahadan gelen gözlemler de çok değerlidir. Biz buna bakıyoruz. Çünkü biri bunu fark ettiyse doktorlar bir şey var olma ihtimali bayağı var. Bakıyoruz. Veriler bir ay falan geçince böyle 4-5 hafta sonra belli olmaya başlayınca gerçekten omikronun ciğer tutulumunun az olduğu çok daha az insan hastaneye geliyor. Hastaneye gelenlerden çok daha azı şey yani acile geliyorlar değil mi? Acile gelenlerden de çok daha azı ventilatöre bağlanıyor. Dolayısıyla bir kere bir anda bir şey oldu. Hah bu daha rahat. Ama ikinci bir şey oldu. Ya biz bir sürü insan mesela Almanya'da %80'i aştı aşılı oranı. Şimdi acaba aşılı oldukları için mi? Yoksa hastalığın kendisi mi hafif? Şeyi başladı. Yani hastalık hafif de biz o yüzden mi hafif geçiriyoruz? Yani ciğerlere inmediği için mi hafif geçiriyoruz? Yoksa aşılı olduğumuz için mi daha hafif geçiriyoruz? Çünkü omikronda aşılı aşısız bir sürü insan sürekli aslında Delta'dan da beter. Aşının koruması %50'lere falan düş diyorlar. Ne olduğu belli değil açıkçası. Çevremde aşılı bir sürü insan muhtemelen ben de omikron geçirdik. Ama o kadar hafif geçiyor ki hani anlamıyorsun falan değil mi şey mi test olayım mı olmayayım mı şeyindesin. Acaba bu aşılı olduğumuz için mi? Onun da verilerini bilemiyorlardı. Durun bekleyin durun bekleyin belki şey. Şimdi şu çıktı ve devletlere yani hükümetlere giden bilgiler bu. O kadar görüyorum ki bu veriler çıkıyor ve devletlerin politikaları o hafta içinde değişmeye başlıyor. Açıkça söylemiyorlar hep baştan beri şikayetim. Açıkça iletişim kurmuyorlar halkla ama veriler geldikçe devletlerin tepkileri de değişiyor. Birincisi Avrupa'dan, Kanada'dan vesaire işte İngiltere'den gelen verilerde şey görüyorsun. Evet omikron daha az tutuyor ama aşı inanılmaz önemli. Yani 80 yaşında aşılı biri işte 25-30 yaşındaki aşısız birinden daha güvende olabiliyor. Yani öyle rakamlar gelmeye başlıyor artık. 3 aşıdan bahsediyoruz. 3 aşı BioNTech. Burada bahsedilen şey Moderna ve BioNTech. Diğer aşıların böyle bir etkinliği yok. Türkiye'deki Sinovac'ın falan zaten doğru düzgün çalışma da yok ama yani yine doktorların söylediği artık Sinovac'ı şu aşamada bu varyantlarla saymayalım bile. Dolayısıyla BioNTech ve Moderna yeni aşılar çıkmaya başladı bu arada. Eski teknolojinin yeni aşıları çıkmaya başladı. Onlar da gayet etkili görünüyor. Onlar hakkında da gelecek yakında şeyler ve umuyorum bunlar çünkü çok ucuza her yerde üretilip dağıtılabilecek aşılar. Soğuk zincirine ihtiyacı olmayacak aşılar çok iyi olacak bu açıdan. Ama şimdi ne oldu? Bir dakika neredeydim?
Omikron'u tarif ettin. Veriler geldikçe değişmeye başladı.
Evet omikron daha az tutuyor. Bir. İki, daha çok hasta oluyor herkes. Herkese bulaşıyor. Üç, aşılıysan gerçekten daha hafif geçiriyorsun. Aşısızsan daha hafif geçiriyorsun ama alınabilecek bir risk değil hala. Yani aşısız için şöyle eskisine göre daha hafif bir hastalık ama aşısız için hala tehlikeli bir hastalık. Hele ki aşısız ve 40 yaş üstüyse 40 yaş üstünde biraz artıyor, 50 yaşta daha da artıyor, 60 yaş üstünde iyice ciddileşiyor, 70. Her zaman onu diyorum yani bir türlü devletlerin halka açıkça söylemediği çok net olan birinci günden şey bu bir yaş hastalığı. Yaşla beraber işte diyorlar ki şeker olunca 2 kat artıyor. Evet yaşla beraber 1000 kat artıyor. Şeker ne ki? Kalp hastalığı 2 kat artıyor ihtimali. Yaş bazen 5000 kat arttırıyor. Yani 80 yaşına gelince 1000 kat daha fazla hasta olma ihtimalini artıyor 10 yaşında çocuğa göre. Şimdi binlerde 2-3 kat nerede? Hiçbir hastalık yaş kadar etkili değil şeyde COVID'de. Dolayısıyla Bunu hiçbir zaman söylemediler. Söylemek istemediler ki yanlış algı oluşmasın. İnsanlar aman yaşlı hastalığıymış bana bir şey olmaz diye çıkmasın. Çünkü öyle de değil aslında. Şimdi şu aşamada COVID hakkında fark ettikleri şey şu oldu. Herkesi aşılarsak ve sokağa salarsak aşılı insanları omikron geçirirler. Bir de üstüne aşılılar. Biz bu pandemiden çıkarız. Herkes hasta olsun. Yani bunu pandeminin başından beri inanılmaz dikkatli olalım diyen Almanya'daki işte baş virolog mu epidemiolog mu onu unutuyorum. Carlson Drosten biliyorsun artık bu şeyin en önemli kişisi oldu. Yıldız. Her hafta yıldızı oldu. Çünkü devletin hani bu şeyin yani devlete bilgi veren, halka bilgilendiren kişi şey konusunda. O sürekli hep şey diyordu. Çok fazla açık davranıyorsunuz. Daha sıkı, daha sıkı, daha her konuda daha dikkatli olalım diyordu. Adam geçen hafta çıktı ve dedi ki herkes aşı olsun, çıksın omikron da olsun, üstüne bir cila atın. Ben Türkçe'yi böyle çeviriyorum. Ve dedi bitsin bu pandemi ya, bitecek. Bakın bu omikron bize fırsattır dedi. Yani aşılılar için özellikle omikron çok hafif geçiyor. Bazı insanlar yine de hasta olacak, ciddi hasta olacak ve bazı insanlar ölecek. Bunu da biliyoruz. Ama demek ki oranları kabul edilebilir gördük artık şu aşamada. Şey dedi. Ya aşılı ve riski düşük insanlar özellikle. Yani gençsen bir de aşılıysan çık kardeşim. Artık bu insanları kısıtlamayalım. Bitsin bu iş. Ve yaza kadar hadi olmadı sonbahara kadar şey herkes bu işi bitirmiş olsun. Aşılanmış, hastalanmış olsun. Biz bu pandemiden çıkalım epidemi fazına geçelim. Sonra da oraya geçtikten sonra da grip aşısı gibi senede bir aşıyla hatırlatırız bünyemize. Ve bu sıradan bir kış gribi haline dönüşür. Umut bu. Biliyor muyuz? Hiç kimse bilmiyor. Uzmanlar zaten en az bilen uzmanlar yani uzmanlar sürekli bilmiyoruz, bilmiyoruz diye o kadar dikkatli konuşuyorlar ki şey diyorlar şöyle olabilir, böyle olabilir fakat işte umudumuz şu falan şekli. Şimdi onu söylediydi umudumuz bu. Diyor ki omikronun yeni varyant tarafından başka bir varyantın omikronun yerine geçme ihtimali nedir? Çok düşük diyor çünkü omikron o kadar hızlı yayılıyor ki diyor. Çok büyük bir avantaj veriyor bu omikronu. Bu kadar hızlı yayılan bir şeyin varyantın yerine yeni bir varyant alması hani ufak tefek değişiklikler olabilir omikronda ama başlı başına bir varyant düşük ihtimal diyor kısa dönemde. Şimdi bunu dedi. Şimdi devletlerin politikalarına bak omikron geldikten sonra. Omikronun şöyle bir özelliği var. 4 ila 5 hafta arasında başlıyor şey yapıyor tavan yapıyor. Delta'da gördüğümüz bir şey var. Dalgalar halinde geliyor ve dalgalar halinde geldiğinde de dur yani çok ilkel bir şey yapacağım. Her dalgada şuradan başlıyoruz. Sonra şuraya geliyoruz. Sonra hiçbir şey yapmasak da yani karantina bilmem hiçbir şey yapmasak da düşmeye başlıyor. Bu çok acayip bir şey. Yani öyle işte. Artık nüfusta o varyanta yakalanabilecek insan sayısı mı bitiyor? Ne oluyorsa. Tavan yapıp tekrar düşüyor. Covid'de tabii böyle olmadı. Şöyle çıktı. Yani öyle bir çıkıyor ki şu duvar gibi o kadar hızlı o kadar hızlı yükselip. Aa bir dakika göstermiyorum. Yani böyle şey dümdüz bir şey gibi çıkmaya başladı. Şu eğri dümdüz böyle bir duvara döndü.
Önceki Delta'ydı omikronda.
Pardon Delta mı dedin? Delta'da yükseldi omikronda duvar gibi oldu. Ve 4-5 haftada tavan yapıyor. Şimdi bu önemli peak yapıyor. 4-5 haftada da iniyor. Toplam 8-10 hafta içerisinde her ülkede omikron dalgası bitiyor. Şu ana kadar öyle oldu. Her ülkede demeyeceğim çünkü çok fazla ülke geçirmedi daha yani yavaş yavaş daha çoğu ülke içinde. Ama görünen o ki 8-10 haftada geçiyor yani buna göre hazırlanmak gerekiyor. Şu dalganın en yüksek olduğu 4 hafta işte 2 hafta bu 2 hafta bu. Türkiye şu anda tam tavan yapmak üzere yani bu hafta falan yapması lazım hani bu hesaba göre. Çok şey olmak gerekiyor çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü işte o zaman hastaneler bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Çok hafif geçirse de herkes hasta olunca. Şimdi bu noktada devletler şey yapmaya başladı. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Her zamanki gibi yani şey yapıyorlar. Amerika mesela Biden dedi ki daha omikron başlamadan hatta oluyor bir süre. Bütün yüzden fazla insan çalıştıran şirketler aşıyı mecbur tutacak ve kontrol edecek dedi. Böyle bir kararname yayınladı.
Vay be, Amerika'ya bak sen. Vay be diyorum yani.
Dur ama hikaye bitmedi. İkinci olarak da bir şey, yani başka şeyler de var da, ikinci olarak da dedi ki devletten sağlık parası alan, yani SGK, bizim SGK'nın muadili diyelim, bizim SGK'nın muadilinden para alan bütün kurumlar, bu ne demek, hastaneler, eczaneler vesaire, çalışanlarına işte hemşire, doktor vesaire aşı yaptırmak zorunda dedi. Bunu aldılar, Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Amerika'da Anayasa Mahkemesi çok bu hafta karar verdi. İşte şey dedi, sen bir özel şirkete kimi aşılatıp çalışanlarını aşılıp aşılatmayacağını söyleyeceksen dedi, bunu kanun olarak geçirmen gerekir meclisten. Öyle kararnameyle falan olmaz dedi. Bir devlet kurumu, bir bürokratik kurum böyle bir karar çıkaramaz, kusura bakmayın dedi. Ondan sonra ikinciye ama olur dedi, çünkü devlet parasını alıyor. Yani hastaneye sen devlet parası veriyorsun, SGK parası veriyorsun, o zaman ona öyle bir şey, yaptırım getirebilirsin dedi. O kaldı. Doktora, hemşireye vesaire. Amerika, burada Amerika'da ne oldu belli değil. Her eyalet kafasına göre takılıyor. New York aşırı sıkı. Florida'da hiç kural yok. Herkes kafasına göre takılıyor. İşte böyle şey, omikronun 50 tonu şeklinde Amerika. Orada öyle, burada böyle. Şeyde İtalya ilk harekete geçenlerden biri oldu. Daha Ekim'de, Kasım'da aşı şartı getirdiler. Şeylere, çalışanlar, yani bir insan bir yerde, iş yerinde çalışıyorsa aşı olmak zorunda, yoksa işe gidemez gibi kural getirdiler. Evet. Sonra şimdi omikronda o da yetmez dediler. Otobüse binmek için bile aşı şartı getirdiler ve şeyi kaldırdılar Ayşe. Yani bu hafta daha oldu bu kural. Şeyi kaldırıyorlar. Test oldum, negatiftim de diyemiyorsun. Ya aşın yoksa ve sanırım 50 yaşın üstündeysen otobüse binemiyorsun. 50 yaş üstü, yani ne sebeple olursa olsun. Hatta Dünya Sağlık Örgütü, ne yapıyorsunuz siz de? Dünya Sağlık Örgütü, yani bir uluslararası bir insan hakları örgütü, yapmayın artık dedi. Yani insanları toplu ulaşımdan yasaklayamazsınız. Hani başka bir şey daha getirmek lazım. Hani negatif test olur, şu olur, bu olur, ama aşısızı almıyoruz otobüse, ne demek? Ki bunlar tabii ki sınıfla da çok bağlantılı. Çünkü zaten zengin arabayla gider, değil mi? Hani fakir ya, yoksul yaşlıyla sen uğraşmış oluyorsun. Daha o yürürlüğe girmedi İtalya'da. Gelecek ay yürürlüğe girecek, ama bakalım olacak mı, olmayacak mı? Çünkü çok aşırı bir şey. Yani ben bu kadar aşırısını hiçbir yerde duymadım. Almanya, Avusturya şeye geçti. mağazaya, herhangi bir mağazaya girmek için şey yapmak.
Süpermarketler hariç, gıda alacağın yerler hariç, herhangi bir yere.
Gıda satılan yerler hariç girmek için 2G kuralına geçti. 2G artı. Yani ya son 6 ay içinde hastalık geçirmiş olman gerekiyor, ya da 3 aşılı olman gerekiyor artık. 2 aşıyı da saymıyorlar.
3, 2 de değil artık ya, yani. 3.
3, evet. 2G kuralı, ama 2G kuralı şey demek, yani 3 aşılı olacaksın ya da hastalık geçirmiş. İşte, dolayısıyla işte şey yapamıyorsun, seni kafede oturamıyorsun, restoranda oturamıyorsun, ama kıyafet mağazasına da giremiyorsun ve çocuk da olsan giremiyorsun. Yani her yerde şey çıkarıyorlar karşına, aşı belgeni göster diyorlar. Avusturya zaten bir süredir çok sıkıydı. Aşı şartlarını ilk getiren Avusturya olmuştu Avrupa Birliği'nde, hani daha sıkılaştıran, pardon, İtalya'dan sonra. Şimdi Avusturya'da daha da sıkılaştırmayı düşünüyor şartları ve şöyle yapmayı düşünüyor. Yani sokağa çıkamayacaksın artık. Yani çünkü herkese
bir şey bakacak. Bir zamandır oraya doğru gidiyorlardı onlar. Yani bir zamandır böyle emin adımlarla. Evet. Hatta senle ben de konuşurken dehşete düştük ya, tamam bizde tedbir, aşı falan olsun da bu ne yani, hani bu kadar nasıl oluyor falan diye biz de dehşete düşmüştük
Avusturya'ya. Şimdi sokakta yürürken GBT yapacaklar. Sen eğer aşısız çıkarsan para cezası kesecekler. Öyle az uzla değil ki para cezaları. Sonra mahkeme celbe gelecekmiş. Orada da direnirsen böyle, bu sefer ilk başta işte kaç euro bilmiyorum yani. İşte 50-100 euro belki olan ceza, hani polisin yazdığı ceza, bu sefer 3000 eurolara falan çıkmaya başlayacak yani. Dolayısıyla hakikaten, bir de evlere tekrar mektup gönderecekler. İşte siz aşınızı yaptırmadınız, zorunlu aşı. Hem zorunlu yapacak, hem de bunu polis aracılığıyla cezalandıracak, para cezası. Yani Ayşe, şimdi 3000 eurolardan falan bahsediyorsak, muhtemelen onu ödeyemezsen hapis cezasını da çevir onlara. Böyle Bu ihtimaller de var. O kadar detayını bilmiyorum. Dolayısıyla çok acayip bir yere gidiyor. Mesela Avusturya'nınki çok aşırı. Ama Almanya şey yani aşı, ama bunlar şeye tepki işte. Ya öyle bir yere geldik ki aşını olsan bitti bu iş. Yani herkes aşı olsa umurumuzda değil. Omikron mu olmuş, şu mu olmuş, bu mu olmuş? Ülke %100 normale dönecek. Hiçbir kısıtlama kalmayacak.
Ama hala çok aşısız var.
Hala çok aşısız var. Aslında şey aşısızların bir kısmı tabii şey. Yani hasta olduğu için aşı olamayan insanlar var. 5 yaş altına daha aşı izni yok. 5-11 daha yeni çıktı. Onlar da tabii ciddi. Aslında şeye bakarsan aşı izni erkenden çıkmış gruba %80'in falan bayağı üstünde Almanya'da. Ama ona rağmen diğer gruplara da katınca düşüyor tabii %65'lere falan %70'e öyle düşüyor. Ama şey yapmak istiyorlar, nüfusun %90'ının üstüne çıkabilseler aşıda bitti artık. Pandemi bitti, endemiye geçtik olacak. Ondan sonra hastalık olsun olmasın önemli olmayacak. Özellikle omikronda öyle olduğunu görünce şey oldular iyice. Bir de yani sadece omikrondan değil tabii bıktı. Ekonomi çok kötü durumda. Şimdi omikronda bir de şey oldu, herkes hastalanınca aynı anda markete gidiyorsun, peynir yok, işte ekmek yap bilmem ne, orası kapalı, burası şey, çünkü herkes hasta.
Şeyi daralttılar, karantina süresini daralttılar bu defa da.
Bu sefer karantina süresini daralttılar. Amerika'da şöyle daralttılar, önce işte 5 günde, işte 7 gün 5 gün dediler, sonra PCR testi şartını da kaldırdılar bir anda. Ya bu ne falan derken Almanya şimdi şey konuşuyor. PCR testini biz şey yapalım, herkes yapamasın. Böyle bir kural çıkaracaklar galiba. Sadece hızlı teste pozitif çıkanlar ve temaslılar. Yani temas sadece şu anda her temaslıya PCR testi yapılıyor. Hem olsun falan diyorlar. İşte bakalım nasıl çıkacak yani onlar tartışılıyor. Çünkü PCR testi kalmadı. Amerika'da PCR testi cidden kalmamış ellerine. Almanya'da da kalmamak üzere diyorlar yani bitiyor. Çünkü her gün milyonlarca insan PCR testi oluyor. Mesela oğlumun okuluna gittik. Sürekli birileri, yani sınıfın yarısı gelmiyor falan yani şeyden. İşte pozitif oldu bilmem ne, annesi hasta, babası hasta, sürekli birileri hasta değil mi? Şey oluyormuş, çocuk testi pozitif çıkıyor diyor. Ailesini çağırıyoruz diyor okuldaki testi. Geliyorlar alıyorlar, bu sefer PCR testine götürüyorlar diyor. PCR'de negatif çıkıyor. Ertesi gün çocuğu okula götürüyorlar diyor. Bir gün sonra tekrar çocuk pozitif çıkıyor. Bir de o PCR testleri eskiden böyle 15 dakikaydı, şu an 4 saat falan. Çünkü herkes test yaptırıyor. Şimdi Almanya'da böyle bir durum var. Herkes aşırı bıkmış durumda. Şey olsa, herkes aşılansa bu karantina işte bitecek. Yani tamamen bitecek. Covid olan iyi hissediyorsan gel, hissetmiyorsan evinde otur. Hani tam bir soğuk algınlığı meselesine dönüşecek. Bütün artık maske falan kısmı eskisi kadar kavga mevzusu değil farkındaysan. Yani şey oldu, omikron yükseldiğinde zaten bu her seferinde böyle oluyor. Bir dalga çok yükseldiğinde maske kavgaları çok azalıyor, herkes takmaya başlıyor. Dalgalar düştüğünde genellikle maske kavgası tekrar başlıyor. Ama şu anda hem maske hem aşı, ama özellikle aşı konusunda hükümetler çok belli ki çok ikna olmuşlar, tek çıkacak yol bu Avrupa ve Amerika, aşıları da bol olduğu için. Bu da en ucuz yol olduğu için, ekonomi de her türlü çöktüğü için ya hastalıktan çöküyor ya karantinadan çöküyor. Yani çöküyor derken bir sürü zorluk yaşanıyor. Şimdi dünya çapında bakmayacağım bugün. Şeyde nasıl oluyor mesela, işte dünya çapında bir sürü zorluk yaşanıyor. Niye yaşanıyor? Vietnam dünyanın en başarılı şey idare eden yerlerinden biriydi. Covid pandemi idare eden yerlerden biriydi. Fakat orada da sonra bir dalga başladı. Ve mesela Vietnam'da bir anda dalga olunca ne oluyor? Kahve. Dünyanın kahvesinin bir numaralı üreticisi Vietnam. İşte senin aldığın bir sürü ucuz kıyafet, bir sürü ıvır zıvır, zıvır şey ve ıvır zıvır olmayan parça. Oradan geliyor, buradan geliyor. Şimdi sıfır Covid politikasına devam eden hala en sıkı biçimde işte birkaç tane ada devleti ve Çin. Çin hala devam ediyor. Tuhaf bir biçimde bütün dünya pandemiden endemiye geçtiğinde Çinlilerin çoğu daha hiç hasta olmamış olacak. Ama onlar da muhtemelen aşıyı o zaman zorunlu hale getirip o şekilde git. Çünkü Çin'de niye aşı zorunlu değil bilmiyorum. İstekleyen zorunlu yapıp herkese yapabilirler. Çünkü Çin öyle bir yer biliyorsun yani. Hani devlet bir şey yapmak istediği zaman yapıyor. Şu anda hala daha batılı devletlerin anlamadığı, dünyanın anlamadığı büyük bir sorun var başımızda. Kendi çıkarın için Afrika'yı da ve Asya'nın çok fakir ülkelerini de, Latin Amerika'nın çok fakir ülkelerini de şey yapmak zorundasın, aşılamak zorundasın. Ama şu anda gördüğümüz şu Ayşe, artık ne olursa olsun durumuna gelmiş pek çok yoksul ülke. Yani hani bir de nüfusları da genç. Öleceksek ölelim moduna gelmişler. Çünkü ekonomik kayıplar o kadar dayanılmaz, o kadar bıçak kemiğe dayanmış durumda ki dünyada birçok ülke artık ciddi bir şey, salgın yönetimi yapmıyor. Salgın yönetiminden böyle bir lakayt bir dostlar alışverişte görsüne geçmiş durumdalar. Ve mesela Afrika'daki pek çok ülkede şey de sayılmıyor. Tam olarak güvenilir bir sayım da yok. Yani kaç kişi hasta oldu, kaç kişi bundan vefat etti.
Şimdi sen bu kadar zamandır sosyal devlet çalışıyorsun ve COVID esnasında da her yeri çok sıkı gözlemledin. Ben devletlerin, tamam her yerde değil ama en azından Avrupa'da ve Amerika'da, Türkiye'de şey yapmayacağım çünkü Türkiye'de devlet bir şey öğrenmemek için elinden geleni yapıyor. Devletler ne öğrendiler, ne ders çıkardılar, nasıl bir dönüşüm yaşamalarını bekleriz bu aşamadan sonra?
Ya Ayşe, ben 2 sene önce en büyük umudum bu kadar büyük bir felaketten en azından bir ders çıkarılacaktı. Çünkü ilk başta sürekli neoliberal politikaların sağlık sistemlerini nasıl çökertti ve bu çökmenin de nasıl salgına bizi hazırlıksız yakalattığı göz önüne serilmeye başlamıştı. Ve insanlar bunu konuşuyordu. Yani Batı'da da konuşuyorlardı. Türkiye'de de konuşuyorduk. Şu anda bunlar hiç konuşulmuyor. Farkında mısın bilmiyorum. Yani bu laflar büyük ölçüde bitti. Aşı çıktıktan sonra açıkçası bütün şey, işte aşı, maske gibi salgını bitirecek önlemlere yöneldi. Şu anda mesela rakamlar inanılmaz yüksek olmasına rağmen hastaneler hala daha kapasiteleri dolmuş değil. Hani o ilk dönemlerdeki ventilatör yetecek mi vesaire kaygısından.
%12'ydi. Şeyde, Almanya'da %12 ya da %14 doluydu. Yani hani öyle bir şeydi. Bayağı küçük olduğu için ilgimi çekti rakam.
Yani şey görüyorsun, Delta'da şu andakinin bilmem kaçta kaçı insan var. Ama hala daha hastaneler bugüne göre çok çok daha dolu. Şimdi bu yükseliyor, hastane yatışları artmıyor aşıdan. Bu aşı hastane kaygısını, dolayısıyla sağlık sistemi lafını bitirdi. Yani bitmesini isteyenler de çok olduğu için. Şu anda bir geriye dönük şey yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Bundan benim gördüğüm şu anda konuşulan şeyler, birincisi aşı teknolojileri. İkincisi mRNA teknolojileri. Bak, bunlar para getirecek şey mRNA. Yani o yüzden konuşuluyor. Ve o yüzden de yapılacak zaten. Çünkü özel şirketler de destekleyecek. Neoliberal şeye uygun.
Galiba biraz kanser araştırmalarına yarayacak gibi geliyor. Çünkü mRNA teknolojisi biraz şeydi hani onlara yönelik, oradan çıkmış. Kanser tedavisinden, kanser arasından çıkmış bir şeydi.
Ben hiç okumadım mRNA. Sadece işte şeyleri biliyorum. BioNTech şeylerin. Alzheimer'dan kansere pek çok şeye yarayabilir. İşte her alanda geliştirilebilir diyorlar ve gerçekten hani ilk etapta onların hedefi belli kanser çeşitleri. Yani tek tek kanser çeşitlerini şey yapacaklar. İşte belki de kanser aşısı denilebilecek şeyler geliştirecekler. Şimdi bir şey demeyeyim, yani bilmediğim bir konu ama çok ucu açık bir alan. Çünkü senin yani bir şey kodlayıp gönderiyorsun şeye, hücreye ve o kodlanmış şey hücreyle iletişime geçerek onda belli şeyleri ürettirebiliyor. Yani inanılmaz bir teknoloji, yani inanılmaz hakikaten. Teknolojiden şüphelenmek insani, doğal bir şey yani. Bu kadar yeni bir...
Çip mi gönderiyorlar şeye? Hücreye çip mi gönderiyorlar? Yok, hayır şurada. Aman Allah'ım, çiplendik mi hepimiz?
Ama kullanım alanı çok geniş olacak. Bu çok güzel bir şey. O ayrı. Sağlık sistemi hakkında mesela bence uzun bir süre, mesela bu salgın bittikten sonra. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu daha önce söylemiş olabilirim programda. En çok sigorta satın alan insanlar, mesela sel bölgesinde yaşayan insanlar mı daha çok sigorta alıyor diyorsun? En çok hayır. En çok kimler sigorta alıyor biliyor musun? Başında sel geçmiş insanlar. Yangın sigortasını en çok yangın geçirmiş insanlar da en çok riskli olanları almıyor. İnsan doğası. Riski ölçemiyoruz. Çok doğal. Kimse tam olarak şey yapamıyor, ölçemiyor. O yüzden zaten devletin girip işte deprem sigortasını zorunlu yapması falan iyi şeyler bunlar. Çünkü neyse, Burada da şöyle olacak. Biz uzun yıllar boyunca maske depoları tutacağız. Bol maske devletler bir kenarda tutacak. Ben buna eminim mesela, böyle bir şey ol. Ani bir pandemide, bir salgında kullanılacak malzemeleri bir baktık başladığında bunlar atılmış. Yani depolar boşaltılmış falan, aman ne gerek var falan diye boşaltılmış yani. Şimdi onu demezler. Ha bu ne, hafızamız sönene kadar. Bu 10 sene mi olur, 20 sene mi olur, 3 sene mi olur, onu ben ya, bilemem.
Ama bu söylediğin Türkiye için geçerli değil. Çünkü biz depremi de böyle yaşadık ve şey yapmadı. Ne derler biliyorsun. O ertesi seneyi söylüyorum.
Planlama yapan ülkeler, ama Almanya, Amerika falan bunu yapar yani, hastaneler yapar, işte devlet yapar, buralarda olur. Bunlar çok önemli şeyler değil, yani önemli, çok önemli ama şey değil, sağlık sistemini yeni baştan düşünme. Ama Amerika gibi zaten sağlık sisteminden çok şikayet olan ve partilerden birinin sürekli sağlık sistemini reforme etme niyeti olan bir ülkede bu malzeme olarak kullanılabilirdi. Yani olmadı, olmuyor. Kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Salgın şey yapılmıyor mu? Evet. Ama bir şekilde salgın o söyleme o kadar da entegre olmadı. Böyle ayrı ayrı hayatlar sürüyorlar hala. İlk başta çok daha fazlaydı. Ne çıktı Ayşe? Daha önce yine programda söyledik. Sağlık sisteminden çok işçi bulamamadığı için birçok şirket veya şey... İşçi hareketleri canlandı. Şimdi işçi bulamadı ne demek? İnsan mı yok diyorsun? Bak Türkiye'de salgının içinde herkes bol bol işçi buluyor, çıkarıyor. Böyle bir işçi bolluğu var değil mi? İş gücü bolluğu var Türkiye'de. Neden Amerika veya Almanya iş gücü, hele Amerika özellikle iş gücü sıkıntısı? Sonra ben şeyleri takip ettim işte. İş arayan insanlarla falan görüşüyorlar. Diyorlar ki yani... Yalan diyorlar. Gidiyorsun mesela iş biz birilerini işe almak istiyoruz ama alamadık diyen şirketlere gidiyorsun başvurmaya. Şu anda almıyoruz diyorlarmış. Hani iş gücü sıkıntısı vardı. Bir sürü yer kapanıyor haftada bir iki gün iş gücü bulamadık diye. Ama şey yapmıyorlar, kimse işe almıyorlar diyor. Bulamıyoruz kimseyi diyorlar. Yalan var diyorlar. Sebep ne? Mesela salgından önce saati 8 dolara 10 dolara çalıştırıyor değil mi? Yine onu vermek istiyor. Yani gel 8 dolara yap diyor. Fakat insanların hastalık, evde birileri ölmüş, birileri hastalanmış, birileri hastaneye yatmış, çocuk bir sene evde kalmış. Yani hayatlar alt üst olmuş falan, işte karantinadan psikolojiler bozulmuş. Birçok insan şey diyor ya, orada sürüneceğime evde oturup sürünürüm. İşte ne bileyim, ailesiyle yaşamaya başlıyor, biriktirdiklerini harcamaya başlıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ama o işe gitmem diyor. Yani iş istemediğinden değil. Sömürme koşullarının ve maaşların düşük koşulları da çok kötü işi reddediyor insanlar. Diyorlar ki yani bana versin hani 8 euro yerine 12-15 euro versin şehrine göre. Artık neyse o işin gereği. Bu işin bedeli 15 ise 15 versin, 20 ise 20 versin, ben gider çalışırım diyor. Çok veren şirketlerde bir işçi sıkıntısı yok diyor, yani hakkını veren. Ama hem az verecek, hem çok uzun saatler çalıştıracak, hem hiçbir sosyal hak vermeyecek, sendikalaşamayacaksın bilmem ne. İnsanlar ona gönülsüz. Şu andaki yaşanan gönülsüzlük, iş gücünün gönülsüzlüğü çalışmama değil, iyi şartlarda çalışma isteği. Evet, gerçekten insanlar artık istemediği şartlarda çalışmıyor. Allah belasını versin moduna girmişler. Ama şartları iyi olsa dönerler. Zaten bir. İkincisi de rakamlar çıkmaya başladıkça biraz da şey belli oldu Ayşe. 50 yaş üstünde emekli olabilen birçok insan emekli olmuş. Yani çünkü şey olmuşlar, şu ortamda işe gitmek istemiyorlar ve olabilen herkes de yavaş yavaş iş gücünden çekilmiş. Bu arada şey var yani, bütün bunlar bir sürü faktör var. Hala daha tam anlaşılmış değil yani, bence bunu bir sene sonra falan ancak hani ne olup bittiğini anlayacaklar. İşte bu arada enflasyon var tabii, büyük enflasyon %5 yani %6. Hani Türkiye'de normal günün enflasyonu ama alışık değiller yani, öyle bir şey var. %5 %6 onları bir şok gibi geliyor. Bütün bu ekonomik sıkıntılardan büyük bir huzursuzluk var toplumda. Bir de 2 senenin karantina bilmem ne bunalımı var. Ben buradan sağlık reformu beklemiyorum. Yani gelirse sağlık reformu bir çığ gelecek. O çığın içinde sağlık reformu da olur. Ama başlı başına... sosyal devlet reformu beklemiyorum. Ben insanlar olursa, ve bu olacak demiyorum, olursa umudum sadece şu: işçi hareketinin güçlenmesi ve işçilerin elinin güçlenmesi, bu şey iş gücü bulması, işverenlerin sıkıntısından. Ve bunlar şeylerini de gördük işte, özellikle sonbaharda gördük. Şimdi Almanya'da vesaire de çok fazla dillendirilmiyor ama gerçekten özellikle mavi yakalılarda büyük bir isteksizlik var çalışmaya. Fiziksel işlerde çalışan insanlarda ve baktığında çok haklılar. Yani gerçekten sağlıkları hiçe sayılıyor vesaire. Şartlar istekleri kadar iyi değil. Tabii Amerika'da çok daha kötü. O yüzden hani şey, bir sürü şeyler var. Şimdi bu durumda neoliberalizm de artık gerçekten bence artık mezarda şey yapmaya çalışıyor. Hala var olmaya çalışıyor ve var olabilmesinin tek nedeni Türkiye'den çok iyi bildiğimiz bir türlü alternatifin güçlenmemesi. Neoliberalizm iyi bir durumda değil, biliyorsun yani. Hı-hı. Ama alternatifine bir türlü çıkamadı. Ben çok umutlu değilim. Ben bir sene önce daha umutluydum. Çünkü devletlerdeki
Yok, bence çok umut verici bir şey söyledin zaten, şey değil, umutsuz yerde bitirmek istemiyorum ve zamanımız az kaldı, anladım ne dediğini. Devletler öğrenmemişler ama galiba insanlar azıcık farkına varmışlar durumun. Bu bana daha umut verici, yani tepeden inme bir takım reformlar yerine iş gücünün, çalışan kesimlerin, yurttaşların talepleri üzerinden sistemin kendini yenilemesi elbette daha kalıcı ve daha arzulanır bir şey. Belki hani öyle bir şey, sen işçi hareketi daha güçlendi çünkü iş gücü arzı azaldı deyince benim aklıma o geldi. Asıl umutlu olunacak yer burası. Devlet bana hediye etmesin zaten sosyal devleti. Ben ondan söke söke alayım o zaman yani.
Zaten tarihte devletin hediye ettiği hiçbir şey yok, biliyorsun yani. Hep söke söke, hep işçilerin güçlendiği dönemlerde, ellerinin güçlendiği dönemde veya çok aktivist olup ellerini zor durumda bıraktığı dönemlerde olmuş. İşçilerin sinirli olması, harekete geçmesi tek başına yeterli değil. Yani biraz da karşılarındaki hükümetin de şey yapması, ona karşılık verebilecek, demokratik ve onların taleplerini ciddiye alan bir hükümet olması lazım. Yoksa Amerika'da şu anda iç savaş konuşuluyor. Yani bu işi gittiği yer iç savaş deniliyor.
Amerika'da Aysu'da hatta iki hafta sonraki programda istersen bunu konuşalım. Çünkü bayağı ben başta ya ne diyorsunuz siz, deli misiniz falan diyordum ama son özellikle 1-2 aydır bu bayağı ciddi bir gündem maddesi artık galiba.
Evet. Yani bunu siyaset bilimciler yıllardır söylüyor. Özellikle başkanlık sistemi çalışanlar şey diyor. Başkanlık sisteminin çökmediği bir ülke yok diyorlar. Ben şimdi Türkiye'de başkanlık sistemi şeyler olur ki onu söylüyordum. Herkes Amerika'yı gösteriyor da Amerika başarılı bir örnek değil. Amerika bu karşılaştırmalı siyasette, Amerikalıları demiyorum, karşılaştırmalı siyasette başkanlık çalışanlar Amerika başkanlık sistemine rağmen buraya gelebilmiş bir ülke ama o da sonuçta başkanlık sistemi olduğu için nereye kadar gideceği belli değil. Bu sistemle çöküş gelir vesaire derlerdi. Ama bu böyle arada bir duyduğum bir şeydi benim, hani başkanlık sistemi vesaire okurken karşılaştığım bir şeydi. Fakat dediğin gibi son birkaç aydır, hani ben sana söylüyordum geçen sene bu laf daha da çoğalmaya başladı solcular arasında. Fakat son birkaç aydır ana akım medyada sürekli Amerika iç savaşa mı gidiyor, bu kutuplaşmanın sonucu ne olacak, bu vesaire falan, bu ayrışmanın sonucu ne olacak konuşmaları olmaya başladı. Bu konuşmalar tabii ki şeyden başladı. 6 Ocak Trump'ın işte şeyiyle başladı. O korku. Bu konuşmalar iyi. Çünkü bir şeyi konuşmadığın zaman tehlikedir ama konuştuğun zaman buna bir tedbir alabilirsin en azından. Amerikan devleti ne öğrendi, Alman devleti ne öğrendi? Vallahi gördüğüm pandeminin başında nelerse onu yaşadılar. Herkes kendi devlet biçimini, kendi otoriterliğini, kendi laçkalığını aynen pandemide devam ettirdi. O yüzden bu kadar alakasız sonuçlar çıkıyor. Aynı virüs her ülkede başka sonuçlar doğurdu, başka şekillerde yaşandı. Şimdi gördüğümde özellikle sağlık alanında vesaire çok büyük şeyler öğrenmiş değiller. Yalnız dünyanın her tarafında bir sağlık çalışanı kıtlığı var. Çünkü tükendi doktorlar, hemşireler. Türkiye'deki biraz aşırı. Türkiye'deki biraz aşırı, o kadar değil. Ama bak özellikle Türkiye ve Amerika gibi salgın politikalarının saçma sapan olup yükün sağlık çalışanlarına düştüğü yerlerde tükendiler. Şimdi Almanya'da böyle bir şey duymuyorsun. Tabii ki yorgunlar ama Amerika ve Türkiye gibi bir yeter artık bıktım bırakıyorum şeyi yok, salgını yok yani. Türkiye'de bunun üstüne maaş ve şiddet kısmı var, o iyice katlıyor yani. Dolayısıyla her ülke kendi sosyal devleti, kendi anayasal düzeni, kendi hükümetinin saçmalıkları, iktidar Doğan'da kim varsa onu yaşadı. Bir şey öğrenler mi? Genel bir cevap vermek zor. Benim gördüğüm çoğu ülkede çok büyük dersler çıkarılmadı bundan. Herkes çok çabuk her şeyi unutuyor zaten. Birkaç bazı, özellikle salgın yönetimiyle ilgili bazı şeyler akılda kalabilir ama ne kadar kalmadığını da şundan görüyoruz. Delta'dan omikronu unutuyoruz. Omikrondan işte iki hafta sonra işte rakamlar azalmaya başladığında hafızamız gidiyor. Kötü hatırlamak istemiyoruz. Şimdi o da yani insanda bir yere kadar dayanabiliyor. Ve devletler de bir noktada şey biliyorlar, seçmen bir yere kadar sıkılabilir. Bir noktada artık dayanamıyor. Bu iş iki seneye geçti.
Almanya'nın şansı zannediyorum ki seçimin zaten bu esnada yapılıp bitmesi ve iktidarı değiştirmesi. Dolayısıyla hani önünde uzun zaman olan bir koalisyon var şu anda. Dolayısıyla hani bir şey yapmak isterlerse, yani mevcut koalisyon bir şey yapmak isterse yapacak vakti var. Ama yapmak isterse görelim yani. Hani
ya, sosyal devletin büyük sözleri yok diyorsun Ayşe. Hiç evet. Söz vermediler, evet.
Yani Fransa için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü onlar seçimlere hazırlanacaklar. Fransa daha önce, İngiltere'ye daha çok var. Ama yine de o kadar değil. Dolayısıyla şey, oralarda buradan bir ders çıkarıp uyarlama, uygulama şansı falan olmayacak. Yani onlar zannediyorum ki popülist politikalarına devam edip şey yapacaklardır. Neden? Hiç yokmuş gibi davranacaklardır yani.
Yani ben sana şunu söyleyeyim, benim en büyük hayal kırıklığım şu oldu. Grup düşüncesi denilen bir şey var psikolojide. Bir grup bir şeye inanıyor ve kendi kendine buna inandırıyor. Sonra dışarıdan bilgi gelse de, karşı delil gelse de, ne bileyim alternatifler olsa da takılıyorlar ve birbirlerine o kadar güveniyorlar, birbirlerine o kadar gaza getiriyorlar ki oradan gidiyorlar. Salgın yönetiminde ben bunu çok gördüm. Farklı ülkelerde mesela bu ülkede şu partiler şuna inanıyor, bu ülkede şu grup buna inanıyor ve dışarıdan gelen bilgiler değişiyor, onların tutumu değişmiyor. İşte dünyanın şartları değişiyor, onların tutumu değişmiyor. Böyle bir takılıyorlar bir şeye ve oradan devam ediyorlar. İşte ideolojik takıntıları oldu, soldan ne oldu ve yanlış takıntıları oldu. Yani mesela gelen veriye göre ayarlamadılar, bir şeye takıldılar. Ve oradan devam ettiler. Bu özellikle Amerika'da çok gördük. Yani en çok saçmalıklar Amerika'da yaşandığı için her saçmalık orada daha çok yaşanıyor. Böyle hani en iyi şeyler de Amerika'dan çıkabiliyor, en kötü şeyler de. Böyle bir şöyle bir yelpaze yani. Neyse çok umut verici bir şey çıkmadı. Ama şu da var, bence hiç de insanların söylediği gibi böyle müthiş otoriter bilmem nelerde olmadı. Hem hükümetler çok daha tahmin ettiğimizden son Avusturya'nın, İtalya'nın yaptığı şeye kadar, yani o gerçekten bir acayip. Veya işte Çin'in vesaire gibi örnekleri bırakırsak, demokratik ülkelerde devletler çok fazla hadlerini aşamadılar. Çünkü toplum bir refleks koydu, ya yeter abartmayın dedi. Yaptılar, denediler ama bir yerde de halk da direndi. O bir denge buldu. Yani olması gerektiği yerde durdu demiyorum yani. Bazen yeterince müdahale etmedi, bazen fazla müdahale etti. Ama bu yeterince fazla kişisel şeyler, yani bu hani bilimsel bir şey değil. Çünkü şey biliyorsun, herkese aşı zorunluluğu getirsen evet salgın çözülür. Ama bunu getirecek misin, getirmeyecek misin? Kamu sağlığı problemi değil sadece. Bir demokrasi sorunu, etik sorunu.
Evet tabii canım, yani ne kadar aşılanması olursam olayım gene de şey diyemem, devlet zoruyla aşılanma diye bir şeyi savunamam yani. Çünkü yani herhangi bir devlete öyle bir gücü vermeyi içim kaldırmaz.
Şimdi, yok, aşı zorunlulukları o kadar yeni bir şey değil. Çocukları zaten yapıyoruz Ayşe. Bu lafı geçince, insanların aklına gelince birdenbire batmaya başladı. Verilebilir ama kesin cevaplar yok yani. Hani ben şu ideolojik açıdan bakıyorum ve benim de görüşüm budur diyemiyorsun. Düşünmek lazım. Ama biz bunları da düşüneceğiz gibi gelmiyor açıkçası. Neyse, burada bitirelim. Ben bu hafta çok kesin bir şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü karşılaştım.
Bir ara dönem şeysi. Gelecek sene bir kez daha inşallah şeyde post-covid değerlendirmesi yaparız bir de. Çünkü daha şey de çıkacak.
Bir şey söyleyeyim ama.
İlaçlar falan da çıkacak. Bir şeyler olacak. Daha gelmekte olan gelişmeler var yani.
Mart gibi viral ilaç çıkacak. Daha sonra bunun yaygın olarak hastanelere falan götürülmesi herhalde yazı bulur diye düşünüyorum, yani üretimi vesairesi. İlaç çıktığında iyice rahatlayacağız tabii ki. O zaman aşı da daha, yani en azından hasta olunan şey olacak. Şimdi bu aşı beni kişisel olarak çok ilgilendiren bir şeyle de bitireyim. Bütün dünya şeyi artık kabul etti yani. Okullar açık kalmalı. Aşı da var artık. Okulu kapatmak için hiçbir gerekçe yok. Aşılayın kardeşim, herkese aşılayın. Çocuklara da bu imkanı açın. Türkiye çocuklara bu imkanı açmadı. Yani zorlayın demiyorum. Bir sürü anne baba çocuğunu aşılatmak istiyor. Aşılatamıyor. Türkiye'de imkan yok. Dolayısıyla hani Amerika'da bile aman okul kapansın vesaire kavgası iyice şey oldu. Yani orada bile ya yapmayın, okullar açık kalmalı. Avrupa zaten bitirdi. Avrupa okulları açtı artık. Dolayısıyla şey, yani hiçbir zaman tam kapamamıştı da artık kapamaları iyice şeyinden çıkardı. Lügatından çıkardı. Türkiye'de bence o açıdan doğru yoldu. Veliler halktan geldi aslında bu. Yani baştan beri şu bu. Halk bir yerde ya bu iş iyi değil ve okulun kapanması asıl tehlikeli kısmını anladı. O benim için en büyük kazanım geçtiğimiz aylarda. Onunla bitireyim güzel bir tarafıyla.
Çok uğraştınız. Olmuşla beraber çok uğraştınız.
Ama çok da, çocuklar.
Çok da sizinle uğraşıldı ama hakikaten ben şahidim gece gündüz gerçekten ne kadar uğraştığına. Hakikaten çok büyük katkınız oldu orada. Ben size teşekkür edeyim öğrenciler adına.
Teşekkür ederim. Bizim kısmı şey ama yani ben gerçekten çocukların okula dönmesinden inanılmaz mutluyum. Onu söyleyeyim. O zaman bu hafta herhalde bu kadar.
Aynen
böyle
öyle.
Bir dünyayı gezdik. Yine bıktı herkes tabii pandemi konuşmak.
Şey değil. Yo, pandemi konuşmak değildi bugünkü derdimiz. Pandemi zaten en başında da söyledim ya, ikimiz de doktor değiliz. İkimiz de bir tür, ama hani nasıl tepkiler verdi devletler, siyasetler, toplumlar, nasıl
pandemi yönetimi biliyorsun. Sosyolojinin alanı bu arada, ben sana söyleyeyim yani. Kamu sağlığı alanı, sosyoloji alanı, ekonomi alanı, yani tıp, sadece tıp alanı değil. Yani hepsinin pandemi yönetimi şeyleri var. Literatürleri ayrı. Birlikte
ben
biraz
şeyi merak ediyorum. Geçen yaz hala şeydi, insanlar çekingendi. Ama bu yaz insan ilişkileri sokağa nasıl yansıyacak? Bu yaz çok merak ediyorum. Çünkü geçen sene bir şok sonrası bir durumdu falan. Sokak o kadar hareketli değildi hala, yazdan bahsediyorum. Ama bu sene çok merak ediyorum ne olacak? Yeni şenlik biçimleri, yeni komşuluklar, yeni ilişkiler icat edilecek mi? Ya da eskileri nasıl bir şekil değiştirecek? Çünkü insanlar birbirlerini çok özlediler gerçekten. Birbirlerini, o okazyonları, şeyleri, şenlikleri, buluşmaları vesaire özlediler. Ben bu yazı hakikaten çok merak ediyorum. Görelim bakalım ne olacak.
Umarım daha güzel şeylerden bahsederiz o zaman. İnşallah. O zaman haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi miles&smilesgarantibbva.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.